Ayrım 3.
Böbürlenmeye başladı. Bir gün ta eve kadar gittim dedi Walter'a. Bulutlara bakarak ta eve kadar giden birinin artık her önünden geçtiğinde koşmaması gerekir dedim. Kimmiş o koşan Bayan Ukala? Sen yalnızken. Ön basamaklara vardığımızda Walter bir Cunningham olduğunu unutmuştu bile. Jem Calpurnia'ya sofraya bir tabak eklemesini söylemeye gitti. Atticus Walter'ı selamladı ve tahıllar konusunda ne benim ne de Jem'in anlayabileceği bir tartışma başlattılar. Birinci sınıftan öteye geçemedim. Neden dersiniz Bay Finch? Her bahar babama çapa işinde yardım ediyorum. Okula devam edemiyorum. Ama şimdi evde benden kocaman bir kardeşim daha var. Onu da bir çuval patatese mi aldınız diye sordum. Atticus bana kötü kötü baktı. Walter tabağına yiyecek doldururken Atticus'la iki erkek gibi konuştular. Bu Jem ile beni çok şaşırtmıştı. Çiftlik sorunlarının orta yerinde Walter evde pekmez olup olmadığını sordu. Atticus Calpurnia'yı çağırdı. Pekmez sürahisiyle gelen Calpurnia Walter'ın başında durdu. Walter tüm sebzelerinin ve etinin üstüne bolca pekmez döktü. Ne halt ettiğini sormasaydım sanırım sütüne bile pekmez koyacaktı. Sürahiyi geri verdiğinde boş sürahi gümüş tabakta çın çın öttü. Ellerini kucağına koyup başını eğdi. Atticus bana yine kötü kötü baktı. Ama yemeğini pekmezle boğdu dedim. Her yana döktü. Der demez de Calpurnia beni mutfağa çağırdı. Cal sinirlenince dil bilgisi kurallarına uyamazdı. Sakin olduğunda Maycomb'daki herkes kadar İngilizcesi vardı. Atticus onun çoğu zenciden bilgili olduğunu söylerdi. Tepemden bakarken kısık gözlerinin çevresindeki çizgiler derinleşiyordu. Bazıları bizim gibi yemez. Yemez diye sofrada yüzlerine vuracak değilsin. O çocuk bizim konuğumuz. Masa örtüsünü yemek isterse bırakacaksın yiyecek. Anladın mı? O konuk değil, yalnızca bir Cunningham. Kapa çeneni. Kim olmuşlar önemli değil. Eve ayağını basan her kimse senin konuğundur. Kendin bir şeymiş gibi başkalarının davranışlarına dudak büktüğünü bir daha görmeyeceğim. Cunningham'lardan iyi olabilirsiniz ama onları utandırınca beş para etmezsiniz. Masada yiyecek kadar terbiyen yoksa mutfakta yersin. Calpurnia beni yemek odasına iki tokatla yolladı. Tabağımı aldım ve yemeğimi mutfakta bitirdim. Masadakilerin yüzüne bakma utancından kurtulduğum için mutluydum. Calpurnia'ya dur sen dedim. Bir gün senin hesabını göreceğim. Peşimde olmadığı bir gün Baker Deresi'ne gidip kendimi atacaktım. O da üzülecekti. Bugün başımı yeterince belaya sokmuştu. Bana yazıyı öğretmişti. Suç onundu. Söylenmeyi bırak dedi. Jem ve Walter okula benden önce döndüler. Geride kalıp Atticus'a Calpurnia'nın yaptıklarını söyleyebilmek için Radley'lerin önünden yalnız geçmeyi göze almaya değerdi. Jem'i benden çok seviyor zaten. Atticus'a onu kovmak için fazla beklememesini de söyledim. Jem'in onu senin kadar üzmediğinin farkında mısın? Atticus'un sesi sertti. Ne şimdi ne de sonra onu kovmaya niyetim var. Kalsız bir gün bile yapamayız. Bunu hiç düşündün mü? Senin için neler yaptığını hele bir düşün ve sözünden çıkma. Duyuyor musun? Okula döndüm. Calpurnia'yı nefret etmeyi sürdürüyordum ki tiz bir çığlık düşüncelerimi böldü. Kafamı kaldırdığımda Bayan Caroline'i odanın orta yerinde gördüm. Yüzü dehşet içindeydi. Canlı diye haykırıyordu. Sınıfın erkek nüfusu yardımına koştular. Aman tanrım diye düşündüm. Fareden korkuyor. Tüm canlılara olağanüstü bir sabır gösteren küçük Chuck Liddell, "Nereye gitti Bayan Caroline? Bize söyleyin çabuk. DC, kapıyı kapa da onu yakalayalım. Çabuk efendim, nereye gitti?" Bayan Caroline'in titreyen parmağı ne yere ne de masanın üzerine yönelmişti. Tanımadığım şişko birinin ensesini gösteriyordu. Chuck'ın suratı asıldı ve yavaşça "Onu mu demek istediniz? Tabii canlıdır, sizi korkuttu mu?" dedi. Bayan Caroline, "Yanından geçiyordum ki saçından çıktı, sürünerek saçından çıktı." diyebildi. Küçük Chuck sırıttı. "Bitten korkacak bir şey yok efendim. Hiç bit görmediniz mi? Korkmayın. Kürsüye geçin ve bize bir şeyler daha öğretin." Küçük Chuck yemeğinin nereden geleceğini bilmeyenlerdendi ama doğuştan beyefendiydi. Bayan Caroline'i kolundan tutup kürsüye götürdü. "Korkmayın artık," dedi. "Bitten korkmayın. Ben şimdi size soğuk su getiririm." Bitin ev sahibi yol açtığı bu şamataya hiç ilgi göstermemişti. Alnının üstünü yokladı, konuğunu buldu ve baş parmağı ile işaret parmağı arasında kırdı. Bayan Coral'in dehşetten büyülenmiş gibi onu izliyordu. Küçük Chuck Liddle kağıt bardakla su getirdiğinde minnetle içti. Kendine gelebildiğinde sordu. Adın ne senin oğlum? Ben mi? Bayan Coral'in başını salladı. Boris Evil. Bayan Coral'in sınıf defterini gözden geçirdi. Burada bir Evil var ama ilk adı seninkini tutmuyor. İlk adının harflerini sayabilir misin? Bilemem, evde bana Boris derler. Pekala Boris, dedi Bayan Coral'in. Sanırım en doğrusu öğleden sonra sana izin vermemiz, eve gidip başını yıkamanı istiyorum. Sırasından kalın bir kitabı çıkardı, sayfalarını çevirdi ve okudu. İçin ev yapımı bir ilaç. Boris, eve gidip kafanı küllü sabunla yıkamanı istiyorum. Ondan sonra da kafana gaz yağı süreceksin. Neden bayan? Şeylerden, bitlerden kurtulman için. Arkadaşlarına da geçebilir. Bunu istemezsin değil mi Boris? Boris ayağa kalktı. Gördüğüm en kirli insandı. Ensesi koyu gri, ellerinin üstü paslı, tırnakları simsiyahtı. Yüzünün ortasındaki yumruk büyüklüğünde temiz bir alandan öğretmene bakıyordu. Sabahleyin sınıfı ben eğlendirdiğimden kimse onun farkına varmamıştı. Yarın gelmeden önce lütfen tepeden tırnağa bir güzel yıkan Boris, dedi Bayan Coral'in. Oğlan pişkince güldü. Siz beni eve yollamıyorsunuz bayan, ben zaten gidiyorum. Bu yıl okulda işim kalmadı. Bayan Coral'in şaşırmış görünüyordu. Ne demek istiyorsun? Yanıt alamadı. Boris yalnızca homurdanıyordu. Onun yerine sınıfın büyüklerinden biri konuştu. O Evil'lardandır. Bu açıklamanın benimki kadar başarısız olup olmayacağını merak etmiştim. Ama Bayan Coral'in dinlemeye hazır görünüyordu. Bütün okul onlarla doludur. Her yıl ilk gün gelir sonra ortadan çekilirler. Kaçakla ilgilenen bayan onları şerife gitmekle tehdit ederek getirir ama onları okulda tutmaya çalışmaktan vazgeçeli çok oluyor. İlk günü getirip adlarını listeye yazdırmakla yasayı uyguladığını düşünüyor. Yılın geri kalanında onu yok yazmanız gerekecek. Konuyla gerçekten ilgilenen Bayan Coral'in, peki bu durumu ailelere ne diyor diye sordu. Anaları yok, babaları da çok belalıdır. Boris Evil kendisiyle ilgili bu konuşmadan çok gururlanmıştı. 3 yıldır birinci sınıfın birinci gününe geliyorum dedi. Bu yıl akıllanırsam herhalde 2'ye alırlar. Bayan Coral'in, lütfen otur Boris dedi ve bunu der demez büyük bir hata yaptığını anladım. Oğlanın o alttan alır tavrı hırçınlığa dönüşmüştü. Sıkıysa oturtun bayan. Küçük Chuck Liddle ayağa fırladı. Bırakın gitsin efendim, çok belalıdır, olay çıkarabilir. Buradaki çocuklar hep ufak zaten dedi. Ufak tefek bir şeydi ama Boris Evil ondan yana dönünce el cebine gitti. Ayağını denk al Boris dedi. Suratına bakacağıma seni öldürmeyi yeğlerim. Haydi git evine. Boris yarı boyundaki bu çocuktan korkmuşa benziyordu. Bayan Coral'in de bu kararsızlıktan yararlandı. Boris eve gitmezsen müdürü çağırırım. Bu olayı rapor etmeme gerek yok. Boris hırladı ve kapıya yöneldi. Tehlikeden uzaklaşınca döndü ve bağırdı. Raporunu ver lanet olasıca. Senin gibi domuz burunlu öğretmen bozuntuları bana hiçbir şey yaptıramaz. Beni hiçbir yere gönderemezsiniz bayan. Bunu unutma. Sen beni hiçbir yere gönderemezsin. Onun ağladığını görene dek bekledi, sonra da binadan çıktı. Kürsünün çevresine doluştuk. Kendimizce onu avutmaya çalışıyorduk. Belalıdır, kalleştir. Böylelerine öğretmenlik etmeye gelmediniz. Bunlar Maycomb davranışları değil. Gerçekten değildir Bayan Coral'in. Üzülmeyin efendim. Neden bize bir masal okumuyorsunuz? Bu sabahki kediler ne güzeldi. Bayan Coral'in güldü ve burnunu sildi. Sağ olun canlarım, yerlerimize yollandık. Kitabını açtı ve birinci sınıfı büyüleyen baba kurbağa öyküsünü okudu. Radley'lerin evinin önünden 4. kez geçtiğimde, ikisi 4 nala, içim o ev kadar kararmıştı. Eğer yılın geri kalanı ilk günkü kadar dramatik geçecekse, eğlenceli olabilirdi ama okumasız yazmasız geçecek 9 ay evden kaçmayı düşünmeme yol açıyordu. Akşama doğru yolculuk planlarımın çoğunu tamamlamıştım. İşinden dönen Atikus'u karşılamak için Cem'le yarışmadım. Postanenin köşesinden çıkınca ona doğru koşardık. Atikus öyle yeni olanları unutmuşa benziyordu. Okulla ilgili sorular sordu. Tek heceli yanıtlar verdim. O da daha fazla üstüme varmadı. Calpurnia ne denli berbat bir gün geçirdiğimi belki de anlamıştı. Yemeği hazırlayışını seyretmeme izin verdi. Çıtır ekmeği sık sık yapmazdı. Zamanı olmadığını söylerdi. İkimizin de okulda olduğu bugün zaman bulmuştu. Çıtır ekmeğe bayıldığımı biliyordu. Seni çok özledim bugün dedi. Ev öyle boş geldi ki saat 2'ymiş gibi radyoyu bile açtım. Neden? Yağmur olmayınca Cem ve ben evde olmayız ki. Biliyorum dedi. Ama hep çevremde olursunuz. Günümün bilmem ne kadarı sizleri çağırmakla geçer. Mutfak iskemlesinden kalktı. Çıtır ekmek yapacak zamanım var diye düşündüm. Haydi git de yemeği sofraya getireyim. Calpurnia eğilip beni öptü. Ona neler olduğunu merak ederek içerki odaya geçtim. Herhalde benimle barışmak istemişti. Bana hep sert davranırdı. Sonunda yanlışının farkına varmış olmalıydı. Üzülüyordu ama üzgünüm diyemeyecek kadar inatçıydı. Bense günlük suçlarım yüzünden yorgundum. Yemekten sonra gazete okumaya oturan Atikus seslendi. Scott, okumaya hazır mısın? Tanrı dayanabileceğimden fazlasını veriyordu. Verandaya çıktım. Atikus peşimden geldi. Bir şey mi oldu Scott? Kendimi iyi hissetmediğimi ve onun için sakıncası yoksa okula gitmemeyi düşündüğümü söyledim. Atikus salıncağa oturup ayak ayak üstüne attı. Parmakları saat cebine kaydı. Yalnızca böyle düşünebildiğini söylerdi. Sessizce bekledi. Ben de projemi güçlendirmeye çalıştım. Sen hiç okula gitmedin ama işini bayağı kıvırıyorsun. Dedemin sana ve Jack amcaya öğrettiği gibi sen de bana öğretebilirsin. Hayır dedi Atikus. Yaşamak için çalışman gerek. Kaldı ki seni yollamazsam beni hapse atarlar. Bu gece ilaç içersin, sabahta doğru okula. Daha iyiyim gerçekten. Bana da öyle geldi. Peki neler oldu bugün? Bölük pörçük günün tersliklerini anlattım ve her şeyi yanlış öğrettiğinizi söyledi. Artık birlikte okuyamayız. Ne olur beni geri yollamayın efendim. Atikus kalktı ve verandanın öbür ucuna yürüdü. Mor salkımın durumunu denetledikten sonra yine yanıma geldi. Her şeyden önce Scott dedi, basit bir kuralı öğrenebilirsen herkesle daha iyi geçinirsin. Olayları karşındakinin bakış açısından değerlendirmeden hiç kimseyi anlayamazsın. Efendim? Derisinin altına girip ortalarda dolaşana dek. Atikus bugün birçok şey öğrenmiş olduğumu söyledi. Bayan Caroline de bir şeyler öğrenmişti. Bir Cunningham'a bir şey verilmeyeceğini öğrenmişti. Walter'la ben kendimizi onun yerine koymuş olsaydık, yaptıklarının iyi niyetli bir yanılgıdan kaynaklandığını görecektik. Malcolm'un geleneklerini bir günde öğrenmesini bekleyemezdik. Daha iyisini bilmemekten de sorumlu tutamazdık. Çıldıracağım dedim. Ben okumaktan daha iyisini bilmiyorum ama o beni sorumlu tutuyor işte. Bak Atikus, okula gitmek zorunda değilim. Birden aklıma parlak bir fikir geldi. Boris Evli tanıyor musun? O yalnızca yılın ilk günü okula gidiyor. Kaçakların peşinde koşan öğretmen bunu yeterli. Bunu yapamazsın Scott dedi Atikus. Bazı özel durumlarda yasalar esnetilebilir. Ama senin durumunda yasa yasadır. Okula gideceksin. O gitmiyorsa neden ben gidiyorum anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Dinle. Atikus Evil'ların 3 nesil boyu Maycomb'un yüz karası olduklarını söyledi. Hiçbir Evil alnının teriyle bir gün olsun çalışmamıştı. Bir Noel'de beni götürüp evlerini ve yaşantılarını göstereceğine söz verdi. İnsandılar ama hayvanlar gibi yaşıyorlardı. İstedikleri an öğrenme isteğinin en ufak bir belirtisini ortaya koyduklarında okula gelebilirlerdi. Onları zorla okulda tutacak yollar vardır ama Evil gibilerini yeni bir çevreye girmeye zorlamak delilik olur. Ben yarın okula gitmesem sen beni zorlarsın ama. Bu konuyu kapatalım dedi Atikus. Sen Bayan Scott Finch, sıradan bir insansın ve yasalara uymak zorundasın. Evil'lar, Evil'lardan oluşan ayrı bir toplumun üyeleriydiler. Bazı durumlarda haklı olarak davranışlarını görmezlikten geliyorduk. Okula gitmeyebilirlerdi. Dahası Bay Bob Evil, avlanma yasağı sırasında da avlanıp tuzak kurabilirdi. Atikus bu çok kötü dedim. Bu yasa dışı bir davranıştı ve halkın gözünde cinayet demekti. Kuşkusuz yasa dışı ve çok kötü. Ama bir baba işsizlik parasını viskiye yatırırsa, çocukların açlıktan ağlamaları bir başka türlü olur. Buralarda o çocuklardan babalarının vurabildiği ava esirgeyecek çiftçi tanımıyorum. Bay Evil yapmamalı. Evet, ama o bildiğinden şaşmaz, bu işten vazgeçmez. Bunun acısını çocuklardan mı çıkaracaksın? Hayır diye mırıldandım ve son bir kez daha denedim. Ama okula gidersen birlikte okuyamayacağız. Bu da seni üzüyor değil mi? Evet efendim. Bana bakışında hep o bir şeylerin beklentisine yol açan anlamı gördüm. Sen uzlaşma nedir bilir misin diye sordu. Yasayı esnetmek mi? Hayır. İki tarafın birlikte aldığı ortak karar. Şöyle. Sen okula gidersen birlikte okuruz, tamam mı? Evet. Eline tükürmek için hazırlık yaptığımı görünce bu karar formaliteye uymadan da yürürlüğe konabilir dedi. Sen yine de okulda anlaşmamızdan söz etme Scott. Neden? Korkarım ki bu davranışımıza daha bilge otoritelerce karşı çıkılacaktır. Cem ile ben babamızın ağdalı konuşmalarına alışıktık. Çoğunlukla da çevirisini istemek için sözünü keserdik. Hı? Ben hiç okula gitmedim ama Bayan Coraline her gece okuduğumuzu söylersen korkarım peşime düşecektir. Bense onu peşimde istemiyorum. Atikus o gece bizi gülmekten kırdı geçirdi. Yok yere bayrak direğinde oturan bir adamla ilgili haberi okudu. O adam direkte oturursa biz de ağaç evinde otururduk. Cumartesi günü kahvaltıdan gün batımına dek ağaçta oturduk. Cem gece de oturacaktı ama Atikus gereksinimlerini giderme yöntemine dur dedi. Günün büyük bir bölümünü istediklerini getirip götürmekle geçirmiştim. İne çıka, kitap, yiyecek ve su taşımıştım. Tam gece için battaniyeleri taşıyordum ki Atikus, yüz vermezsen iner gelir dedi. Doğrusu ya Atikus haklıydı. 4. Bölüm. Kalan okul günleri pek uğurlu gelmedi. Ünitelere uzanan tasarımlardan oluşmuşlardı. Alabama eyaletinin grup dinamiği oluşturma çabaları doğrultusunda dağıttığı kilometrelerce fon kağıdı ve mum boya ile doluydu. Birinci yılın sonunda Cem'in Dewey ondalık sistemi dediği şey tüm okulda uygulanır olmuştu. Başka eğitim yöntemleriyle karşılaştırma olanağım da böyle yok olmuştu. Yalnızca çevremi izleyebiliyordum. Evde eğitilen amcam ve Atikus her şeyi biliyorlardı. Hiç değilse birinin bilmediğinin öteki biliyordu. Öğretmenlerin şart koştuğu yurttaşlık öğretilerinden yoksun yetişmiş babamın yıllardır eyalet meclisinde olduğunu hem de her seferinde oy birliğiyle seçildiğini görüyordum. Yarı ondalık, yarı Dewey sistemiyle yetişen Cem yalnız olsun, toplum içinde olsun hep başarılıydı. Cem kötü bir örnekti aslında. İnsanoğlunun ürettiği hiçbir yöntem onu kitaplardan ayıramazdı. Bana gelince ben Time dergisinden öğrendiklerimin ve evde ne varsa okuyarak edindiklerimin dışında bir şey bilmiyordum. Maycomb yöresi eğitimin yolunda ağır aksak ilerlerken bir şeylerin eksikliğini, benden esirgenen bir şeylerin varlığını duyuyordum. Cem 3'e kadar okulda kalmak zorundaydı. Ondan yarım saat önce çıktığım için Radley'lerin evinin oradan verandamıza kadar koşardım. Durmamacasına geçtiğim bir öğleden sonra gözüme bir şey ilişti. Öyle bir ilişti ki bir solukta geri döndüm. Radley'lerin bahçesinin ucunda iki meşe ağacı vardı. Bu kökleri yola çıkar, yolu kambur kumbur yapardı. Ağaçlardan biri dikkatimi çekmişti. Göz hizamdaki bir budak deliğinden yaldızlı bir kağıt parçası sarkıyor, güneşte gözümü alıyordu. Parmak uçlarıma yükseldim. Çevreme bir kez daha göz attıktan sonra elimi delikten içeri sokup üzerlerinde kağıtları olmayan iki parça sakız çıkardım. İçimden gelen ilk dürtü sakızı ağzıma atmaktı ama birden onları nerede bulduğumu anımsadım. Eve koştum ve verandada ganimetimi inceledim. Tazeydi ve güzel kokuyordu. Yaladım ve bekledim. Ölmeyince kalanını ağzıma tıktım. Naneliydi. Cem eve geldiğinde sakızı nereden aldığımı sordu. Ben de buldum dedim. Yerde bulduğun şeyleri yeme Scott. Yerde değil ağaçtaydılar. Cem homurdandı. Öyleydi ama okuldan dönerken şu ağaçtaydı. Çabuk tükür onu. Tükürdüm. Tadı da kaçmıştı ya. Öğlenden beri çiğniyordum. Ölmedim. Hasta bile olmadım. Cem ayağı yere vurdu. O ağaçlara dokunmamam gerektiğini biliyor musun? Ölürsün. Sen de bir kere eve dokundun. O başkaydı. Git ağzını çalkala. Şimdi duyuyor musun? Hiç bile ağzımın tadı kaçar. Kalpornia'ya söylerim. Kalle dolaşacağıma Cem'in dediğini yapmak en iyisiydi. Okuldaki birinci yılım nasıl olsa ilişkimizi büyük ölçüde değiştirmişti. Kalpornia'nın zorbalığı, işlerime burnunu sokma huyu yumuşak homurdanmalara dönüşmüştü. Ben de onun damarına basmamak için elimden geleni yapıyordum. Yaz yaklaşıyordu. Cem ve ben sabırsızlıkla bekliyorduk. Yaz en sevdiğimiz mevsimdi. Yaz açık havada yatmak demekti, yenecek güzel şeyler demekti. Binlerce rengin cümbüşüydü ama her şeyden çok dil demekti. Son gün bizi erken bıraktılar. Cem'le ben eve birlikte yürüdük. Herhalde dil yarın eve döner dedim. Sanırım öbür gün dedi Cem. Mississippi onları bir gün sonra salıyor. Radley'lerin oradaki meşelere geldik. Belki de yüzüncü kez sakızları nerede bulduğumu göstermek için parmağımı kaldırdığımda başka bir yaldızlı kağıdı gösterdiğimi fark ettim. Görüyorum Scott, görüyorum. Cem çevresine baktı, uzandı ve paketi cebine indirdi. Eve koştuk. Verandada sakız kağıtlarından sepet gibi örülmüş kutuya baktık. Nişan yüzüklerinin konduğu kutulara benziyordu. Küçük de bir mandalı vardı. İçi mor kadifeydi. Cem mandalını açtı. İçinden iki tane parlatılmış para çıktı. Üzerinde kızıl derili kafası olanlardandı. Biri 1906, öteki 1900. Bunlar bayağı eski Scott. 1900 mü ha? Dur bir dakika, düşünüyorum. Cem, birinin hazinesini mi bulduk? Yok canım. Bizden başka buradan geçen yok ki. Büyük biri değilse. Büyüklerin gizli yerleri olmaz. Bizde kalsın mı Cem? Bilmem ki Scott. Kime geri veririz ki? Oradan kimseler geçmez. Bu gerçek. Cecil ta kasabanın arkasından dolanıp evine gidiyor. Sokağımızın sonunda ve postanenin yanında oturan Cecil Jacobs, sırf Radley'lerin önünden geçmemek ve Bayan Lafayette Dubos'u görmemek için her okul günü bir kilometre yol yürüyordu. Bayan Dubos iki ev ötemizdeydi ve oy birliğiyle gelmiş geçmiş en kötü ihtiyar seçilmişti. Cem Atticus olmayınca evinin önünden geçmezdi.